Ayrım 6.
Kimi kez yolunda bir kertenkele beliriyor, şahinler havalanıyor, güneşin kızgınlığı her yeri yazın olduğu gibi kavuruyordu. Hiç durmaksızın çıkıyordu Chance. Sonra bağları iyice geride bırakıp ormana daldı, hava serinledi. Ağaçların arasında beyaz kayalıklar parlıyordu. Chance giderek daha yükseğe çıkıyordu, hep aynı adımlarla, aynı hızla. Tarlalara girdi, ekilmiş bir topraktaydı, yol daha yumuşak çizgilerle yukarı çıkıyordu. Bir mezarlığın önünden geçti. Boz renkli duvarlarla çevrilmiş, kapısı açık, dikdörtgen biçimli bir mezarlıktı. Yollarda kara giysili kadınlar yürüyor. Yol kenarında iki büklüm duran bir ihtiyar sağ eli paltosunun cebinde. Hiç durmaksızın yukarıya doğru çıkan Chance'a bakıyordu. Chance Prales'e vardı. Beren Oteli'nden geçip Lamboing'e yöneldi. Tepede hava durgun ve kuruydu. En uzaktaki şeyler bile büyük bir belirginlikle ortaya çıkıyordu. Sadece şoseranın sırtı karla kaplıydı. Her yer duvarların beyazlığı, damlaların kırmızılığı ve ekinlerin siyah çizgileriyle yer yer kesilen açık bir kahverengi içinde parlıyordu. Chance aynı adımlarla yürümeyi sürdürüyordu. Arkadan sırtına vuran güneş gölgesini önüne düşürüyordu. Yol alçaldı. Şimdi Chance bıçkıhaneye doğru yol alıyordu. Güneş yandan gelmeye başladı. Chance hiçbir şey düşünmeden, görmeden yürüyordu. Tek bir istek, tek bir tutku sarmıştı benliğini. Bir yerde bir köpek havladı, sonra yaklaşıp hiç durmaksızın yürüyen adamı kokladı, sonra gene uzaklaştı. Chance ne daha hızlı ne de daha ağır, hep aynı adımlarla yürüyor, kahverengi tarlaların içinde beliren çıplak kavaklarla çevrili eve doğru ilerliyordu. Chance yoldan çıkıp tarlalara girdi. Ayakkabıları ekilmemiş sıcak toprağın içine gömülüyordu, yürüyordu. Sonra kapıya vardı, açıktı, içeri girdi. Bahçede bir Amerikan arabası duruyordu. Chance ona bakmadı bile, evin kapısına doğru gitti. Kapı da açıktı. Chance hole girip ikinci bir kapıyı açtı. Alt kattaki salona girdi ve durakladı. Karşıdaki camdan göz kamaştırıcı bir ışık yansıyordu. Önünde ancak 5 adım ötesinde Gastman duruyordu. Yanında da hiç kımıldamadan bekleyen ürkünç görünümlü uşakları, dev gibi 2 canavar. Üçü de paltolarını giymişlerdi. Bavulları üst üste yığılmıştı. Yolculuk için her şeyleri hazırdı. Chance durdu. Gastman şaşkınlıkla polisin durgun soluk yüzüne ve arkasındaki açık kapıya baktı ve ''Demek sizsiniz'' dedi. Sonra gülmeye başladı. ''Ha, demek ihtiyar bunu anlatmak istemişti. Fena değil, hiç fena değil.'' Gastman'ın gözleri iri iri açılmıştı. İçlerinde giz dolu bir neşe parlıyordu. İki canavardan biri hiçbir şey söylemeden soğukkanlılıkla, dahası ağır devinimlerle cebinden tabancasını çekip ateş etti. Chance kurşunu sol omuzunda duydu. Hemen sağ elini cebinden çıkartıp kendisini yana doğru attı. Sonra 3 kez arka arkaya Gastman'ın boşluk ve sonsuzluk içinde çınlayan gülüşünün içine ateş etti. Chance telefon edip durumu bildirince Lamboing'den Charnel, Tuan'dan Clenin ve bir yerden devriye polisleri geldiler. Chance'ı 3 ceset arasında kanlar içinde buldular. Bir kurşun da onu sol kolundan yaralamıştı. Çarpışma kısa sürmüşe benziyordu ama ölenlerin her biri ateş etmişti. Her birinde tabanca bulundu. Uşaklardan biri kendisininkini sımsıkı kavramıştı. Charnel geldikten sonra olup bitenleri Chance artık anımsamıyordu. Neuville doktoru onun yaralarını sararken 2 kez baygınlık geçirdi. Ancak yaraları tehlikeli değildi. Sonra köylüler geldiler, çiftçiler, işçiler, kadınlar. Bahçe tıklım tıklım doldu. Bu arada polis yolu kestiği halde bir kız salona girmeyi başarabildi ve çığlık çığlığa Gastman'ın üstüne kapandı. Bu garson kızdı, Charnel'in nişanlısı. Charnel ise öfkeden kıpkırmızı kesilmiş orada duruyordu. Sonra Chance geri çekilen köylülerin arasından arabaya götürüldü. Ertesi sabah Lutz, işte tümü de burada yatıyorlar dedi ve ölüleri gösterdi. Ama hiçbir zafer havası yoktu sesinde, yorgun ve üzgündü. Schwendi şaşkın şaşkın başını salladı. Albay görevi gereği Lutz'la birlikte bir yere gitmişti. Cesetlerin bulunduğu odaya girmişlerdi. Tellerle örülü küçük pencereden çarpık bir ışık içeriye yansıyordu. İkisi de üstlerinde paltoları orada duruyorlar ve üşüyorlardı. Lutz'un gözleri kızarmıştı. Bütün gece Gastman'ın günceleriyle, onun o güç okunan stenografik el yazısıyla uğraşmıştı. Lutz ellerini iyice ceplerine gömdü. Kısıp bir sesle konuşmaya başladı. İşte biz insanlar birbirimizden korktuğumuz için devletler kuruyoruz, Schwendi. Türlü koruyucularla sarıp sarmalıyoruz çevremizi. Polisler, askerler, kamuoyu. Ama tüm bunlar neye yarıyor ki? Lutz'un yüzü gerildi, gözleri yerinden çıkacakmış gibi fırladı. Ve şu soğuk, boş odada, boş bir sesle kişner gibi güldü. Büyük bir gücün başına sersemin biri, bir Gastman geçiyor. Biz de hemen sürüklenip gidiyoruz. Zincirler koparılıyor, koruyucularımız yok ediliyor. Schwendi, yapılacak en iyi şeyin soruşturma yargıcını gerçeklere döndürmek olduğunu görüyor. Ancak bunu nasıl yapacağını kestiremiyordu. En sonunda bizim gibiler acımasızca sömürüldüler. Tatsız, çok tatsız. Lutz kimsenin haberi yoktu diye Schwendi'yi yatıştırmaya çalıştı. Schwendi ya Schmidt diye sordu. En sonunda aklına yeni bir şey geldiği için sevinmişti. Gassman da Schmidt'in bir dosyasını bulduk. Gassman'ın yaşamına ilişkin birkaç not ve işlediği suçlarla ilgili varsayımlar var. Schmidt Gassman'ı yakalamaya çalışıyordu. Bunu özel olarak yapıyordu. Yanlışlı davranışı, cezasını bu da buldu. Çünkü Schmidt'i öldürenin Gassman olduğu artık kanıtlandı. Schmidt, Chance'la çalışan uşaklardan birinin elindeki silahla öldürülmüş olmalı. Silah üzerine yapılan inceleme bu varsayımımızı destekliyor. Öldürülmesinin nedeni de orada. Gassman, Schmidt'in kendisini yakalayacağından korkuyordu. Schmidt bize her şeyi anlatmalıydı ama gençti ve tutkuluydu. Berlach cesetlerin bulunduğu odaya girdi. Lutz ihtiyarı görünce gene üzgün üzgün ellerini ceplerine gizledi. Ayakları üzerinde hafifçe sallanarak, "Burada karşılaşmamız iyi oldu komiser," dedi. "İzinden tam zamanda döndünüz. Ben de milletvekiliyle birlikte zamanında gelebildim buraya. İşte ölüler. Birbirimizle tartışıp durduk Berlach. Ben tam anlamıyla kusursuz bir polis örgütü istiyordum. Örgütün neredeyse atom bombasıyla donatılmasından yanaydım. Sizin yaklaşımınızsa komiser daha insancıldı. Dedelerimizden kalma avcı birliği gibi bir şey düşünüyordunuz. Bu tartışmayı bırakalım artık. İkimiz de haksızdık. Chance bilimselliği içe sayarak tek bir tabancayla ikimizin de görüşlerini alt üst etti. Nasıl olduğunu bile öğrenmek istemiyorum bu işin. Evet, bir öz savunmaydı bu. Buna inanmalıyız ve gönül rahatlığıyla inanabiliriz de. Bu av işimize yaradı. Öldürülenler ölümü kelimenin tam anlamıyla bin kez hak etmişlerdi. Eğer yalnızca bilimle yetinseydik bugün yabancı elçilerle uğraşıp duracaktık. Chance'ı terfi ettirmem gerekiyor. Biz ise eşek gibi kaldığımız yerde otluyoruz. Schmidt olayı işte böylece son buldu. Lutz başını eğdi. İhtiyarın gizemli suskunluğu onu şaşırtmıştı. İçine kapandı. Sonra birden gene titiz, görevini bilir bir memur görünümü aldı. Bir iki kez öksürdü. Hala çekingen bir tavırla duran Schwendi'yi görünce kızardı. Sonra albayla birlikte ağır ağır yürüyerek koridorun karanlığında gözden gitti. Ve Berlach'ı yalnız bıraktı. Cesetler sedyelerin üzerindeydi. Üzerleri siyah örtülerle kapatılmıştı. Çıplak, kül rengi duvarlardan sıvalar dökülüyordu. Berlach ortadaki sedyeye yaklaşıp ölünün üstüne açtı. Bu Gastman'dı. Berlach sol elinde siyah örtü hafifçe sedyenin üzerine eğilmişti. Sessizce ölünün sapsarı yüzüne, dudaklarındaki neşeli çizgiye baktı. Ama gözleri çukura kaçmıştı. İçlerinde artık hiçbir ürkünçlük yoktu. Böylece son kez karşılaşıyorlardı. Avcı ve ayaklarının dibinde yenilgin yatan av. Berlach artık ikisinin de yaşamlarının tükenmiş olduğunu düşündü. Bir kez daha gözünün önünde tüm yıllar canlandı. Bir kez daha düşünde ikisinin de yaşamını oluşturan o labirentin gizemli yollarını canlandırdı. Şimdi aralarında ölümün sonsuzluğundan öte bir şey yoktu. Yargısı sessizlik olan bir yargıç. Berlach iki büklüm orada duruyordu. Odanın soluk ışığı yüzüne, ellerine yansıyor ve cesedin de üzerinde oynaşıyordu. İkisine de yönelen, ikisini de içeren, ikisini de birbiriyle barıştıran bir ışık. Ölümün sessizliği onu kucaklayıp içine sızdı ama ötekininki gibi bir dinginlik vermedi ona. Ölüler hep haklıdır. Berlach usulca Gassman'ın yüzünü örttü. Onu son görüşüydü. Bundan böyle düşmanı mezara aitti. Yıllar boyu bir tek düşünce onu yönetmişti. Bu kül rengi çıplak odada duvarlarından kar gibi serpilerek üzerine dökülen sıvaların altında ayaklarının dibinde yatan şu insanı yok etmek. Şimdi de ihtiyara yorgun ölünün üstünü örtmek ve unutmak için Tanrı'ya yakarmaktan başka bir şey kalmıyordu. Öfkeli bir ateşin yakıp kavurduğu yüreğini yumuşatacak olan tek lütuftu unutma. Sonra ihtiyarın ısrarı üzerine aynı günün akşamı saat 8'de Chance Berlach'ın Altenberg'deki evine gitti. Kapıyı beyaz önlüklü genç bir hizmetçi kız açınca çok şaşırdı. Koridora girdiğinde mutfaktan tabak çanak şıngırtılarını, kaynayan su, pişen yemek seslerini duydu. Hizmetçi kız paltosunu aldı, sol kolu sargılıydı, gene de arabayla gelmişti. Kız yemek odasının kapısını açınca Chance kapının eşiğinde dona kaldı. İki kişilik görkemli bir sofra kurulmuştu. Şamdanlardan birinde mumlar yanıyordu. Berlach kırmızı mum ışığının altına masanın bir ucunda koltuğa yerleşmiş oturuyordu. Sarsılmaz bir dinginlik simgesiydi sanki. İhtiyar konuğunu "otursana Chance" diye karşıladı ve masanın öbür ucundaki ikinci koltuğu gösterdi. Chance düş görür gibi oturdu. En sonunda "yemeğe geldiğimi bilmiyordum" dedi. İhtiyar durgun bir tavırla "başarını kutlamalıyız" dedi ve şamdanı az öteye itti. Sonra birbirlerinin yüzünü iyice görebiliyorlardı. Sonra ellerini çırptı, kapağı açıldı. İri kıyım yuvarlak bir kadın tepesine dek sardalyeler, istakozlar, turşular, domatesler, bezelyeler, mayonez ve yumurtalar, soğuk etler, tavuklar ve son balıklarıyla dolu bir tepsi getirdi. İhtiyar tümünden de aldı. Chance mide hastasının tabağına nasıl tepeleme doldurduğunu görünce şaşkınlıktan kendi tabağına ancak azıcık patates salatası koydurmakla yetindi. "Berlach ne içelim?" diye sordu. "Ligertzer." Chance düş görür gibi "Ligertzer" dedi. Hizmetçi kız gelip bardakları doldurdu. Berlah yemeye başladı, ekmek dağıldı. Son balığını, sardalyeleri, istakozun kırmızı etlerini, salamları, salataları, mayonezi ve soğuk kızartmayı bir çırpıda yutuverdi. Sonra ellerini çırpıp gene istedi. Çant dona kalmıştı, daha patates salatasını bile bitirmemişti. Berlah bardağını üçüncü kez doldurttu. Şimdi sıra Neuenburg şarabı ile böreklerde diye bağırdı. Tabaklar değiştirildi. Berlah'ın tabağına kaz ciğerli, domuz etli ve mantarlı üç çeşit börek konuldu. Sonunda Chance duraksayarak ama siz hastasınız komiser dedi. Bugün değilim Chance, bugün değilim. Schmid'in katilini sonunda bulduğum için ziyafet çekiyorum kendime. İkinci bir bardak kırmızı şarap daha içti ve üçüncü böreğe başladı. Bu dünya nimetlerini hırsla yutarak, dişleri arasında parçalayarak hiç durmaksızın yiyordu. Sonsuz bir açlığı gideren şeytan gibi. Duvarda dev büyüklüğünde gölgesi yansıyordu. Kollarının aç gözlü devinimleri başını tabağa doğru eğişiyle zafer dansı yapan bir yamyamı andırıyordu. Chance dehşetle ölesiye hasta olan bu adamın ürkünç oyununu izliyordu. Hiç kımıldamadan, hiç yemeden, ağzına bir lokma bile koymadan oturuyordu. Bardağına bile el sürmemişti. Berlah kendisine dana pirzolası, pilav, kızarmış patates ve yeşil salata getirtti. Yanında da şampanya. Chance titriyordu. Soluk soluğa, siz rol yapıyorsunuz dedi, hasta değilsiniz. Berlah hemen yanıt vermedi. Önce güldü ve salatasıyla uğraşmaya başladı. Her bir yaprağın ayrı ayrı tadını çıkarıyordu. Chance bu korkunç ihtiyarı ikinci bir kez soru sorma yürekliliğini bulamadı. Sonunda Berlah, evet Chance dedi, gözleri çılgınca parlıyordu. Rol yaptım, hiçbir zaman hasta değildim. Ve ağzına bir et parçası daha götürüp yemeğini sürdürdü. Hiç durmadan, hiç doymadan yiyordu. O zaman Chance sinsice kapana sıkıştırılmış olduğunu anladı. Kapanın kapağı şimdi üstüne kilitlenmişti. Sırtından soğuk bir ter boşandı. Giderek yoğunlaşan dehşet kıskıvrak yakaladı onu. Durumunu iş işten geçtikten sonra anlamıştı. Artık hiçbir kurtuluş yoktu. Alçak sesle, siz biliyorsunuz komiser dedi. Berlah kesin ve durgun. Evet Chance biliyorum dedi. Sesini yükseltmemişti bile. Sanki sıradan bir şeyden söz ediyordu. Schmid'in katili sensin. Sonra şampanya bardağını kaldırıp bir yudumda içti. Öteki duyulur duyulmaz bir sesle, ben sizin bildiğinizi hep sezmiştim diye inledi. İhtiyar hiç oralı olmadı. Sanki yemekten başka hiçbir şeyle ilgilendirmiyordu onu. Göz bile kırpmadan tabağını ikinci kez pilavla doldurdu. Üzerine salça döktü, tepesine de pirzolaları yerleştirdi. Chance bir kez daha kendisini kurtarmaya, bu ürkünç tüketiciye karşı savunmaya çalıştı. İnatla, kurşun uşağın elindeki tabancadan çıkmış dedi ama sesi çok hafif çıkmıştı. Berlah onu kısık gözlerle aşağılayarak süzdü. Saçma Chance, pekala uşağın elinde bulunan tabancanın kendi tabancan olduğunu biliyorsun. Onu ölünün eline tutuşturan sendin. Gasman'ın bir cani olduğunun açığa çıkması oyununun anlaşılmasını önledi. Chance umutsuzlukla, bunu hiçbir zaman kanıtlayamazsınız diye direndi. İhtiyar koltuğunda dikleşti. Artık hasta ve çökük bir insan değildi. Güçlü ve soğukkanlıydı. İnsanüstü bir gücün simgesiydi sanki. Kurbanıyla oynayan bir kaplan gibi şampanyasını bitirdi. Sonra durmadan girip çıkan hizmetçiden peynir istedi. Yanında da turp, turşu ve soğan yiyordu. Hiç durmaksızın yeni yeni yemekler yiyordu. Sanki bir kez, son bir kez daha dünyanın insanlara sunduğu nimetleri tadıyordu. Sonunda suçunu bana çoktan kanıtlamış olduğunu daha anlamadın mı Chance dedi. Tabanca senindi çünkü beni kurtarmak için Gasman'ın köpeğini vurduğunda köpekte bulunan kurşun aynı silahtan çıkmıştı. Schmid'in ölümüne neden olan silahtan, senin silahından. Bana gereken delilleri sen kendin verdin. Yaşamımı kurtardığında ele verdin kendini. Chance robot gibi yaşamınızı kurtardığımda diye yineledi. Demek bu nedenle canavarı dönüşümde görememiştim. Gasman'ın yabanıl bir köpeği olduğunu biliyor muydunuz? Evet, kolumu bezlerle sarmıştım. Katil duyulur duyulmaz bir sesle, demek bana tuzak kurmuştunuz dedi. Evet öyle ama ilk delili bana cuma günü ins üzerinden Ligers'e giderken verdin. Şu mavi şaron komedyasıyla. Şimdi çarşamba günü Zorli Kofen'den geçmişti, bunu biliyordum. Çünkü o gece Lis garajın önünde durmuştu. Chance'ı nereden biliyordunuz diye sordu. Çok basit, telefon ettim. O gece Ince'den ve Erlach'tan geçen katildi. Yani sendin Chance. Grindel ormanından geliyordun. Ayger pansiyonunda mavi bir Mercedes bulunuyor. Haftalardan beri Schmid'in peşindeydin. Her adımını izliyordun. Kıskanıyordun onu. Becerikliliğini, başarısını, kültürünü, kız arkadaşını, her şeyini kıskanıyordun. Gasman'la uğraştığını, dahası ona gittiğini biliyordun ama nedenini bilmiyordun. Derken bir rastlantı onun masasındaki dosya eline geçti. Bir kez olsun sen de bir başarı kazanabilmek için bu olayı ele almaya ve Schmid'i öldürmeye karar verdin. Doğru düşünmüştüm. Bu suçu Gasman'a yüklemek senin için pek kolay olacaktı. Grindel ormanda mavi Mercedes'i gördüğünde bu işi nasıl gerçekleştirebileceğini anladın. Arabayı perşembe gecesi için kiraladın. Bunu saptayabilmek için Grindel ormanına gitmen gerekti. Ötesi kolaydı. Ligers üzerinden Schnerzel'e gidip ve arabayı Tuan Deresi ormanında bıraktın. Sonra boğazdan geçerek kestirme yoldan Tuan Lamboing yoluna vardın. Kayalıklarda Schmied'i bekledin. Schmied seni görünce hemen tanıdı ve şaşırarak durdu. Kapıyı açtı ve onu öldürdün. Bunu sen kendin anlattın bana ve şimdi de istediğini elde ettin. Onun başarısını, onun yerini, onun arabasını ve onun kız arkadaşını. Chance kendini bozguna uğramış olan ve şimdi de bu ürkünç yemeği silip süpüren bu acımasız satranç oyuncusunu dinliyordu. Mumlar huzursuz yanıyor, ışık iki adamın da yüzünde oynaşıyor, gölgeler yoğunlaşıyordu. Hizmetçiler artık girip çıkmıyordu. Bu karanlık cehennemi öylesiye bir sessizlik bastırmıştı. İhtiyar hiç kımıldamadan oturuyor, sanki soluk bile almıyordu. Oynaşan ışık dalga dalga üzerine yansıyordu. Alnındaki ve ruhundaki buz gibi soğuğun etkisiyle yer yer kesintiye uğrayan kızıl alev parçası. Chance ağır ağır benimle oynadınız dedi. Berlah ürkütücü bir ağır başlılıkla seninle oynadım diye karşılık verdi. Başka türlü yapamazdım. Schmied'i sen öldürdün. Bunun üzerine seni seçmem gerekti. Chance Gassman'ı öldürmen için diye sözünü bitirdi. Birden tüm gerçeği kavramıştı. Söylediğin gibi evet, yaşamımın yarısını Gassman'ı yakalamak çabasıyla geçirdim. Schmied benim son umudumdu. Ona şu insan kılıklı şeytanın üstüne salan bendim. Soylu bir hayvanın yırtıcı bir canavarla savaşması gibi. Ama sonra sen çıka geldin Chance. Şu gülünç aşağılık tutkunla benim son şansımı da elimden aldın. Bunun üzerine ben seni seçtim. Seni katili ürkünç bir silaha dönüştürdüm. Çünkü sen çaresizlik içindeydin. Bir katil öteki katili bulacaktı. Kendi ereğimi seninkiyle birleştirdim. Chance bu benim için cehennemdi dedi. İhtiyar ürkütücü bir soğukkanlılıkla ikimiz için de cehennemdi diye konuşmasını sürdürdü. Schwendi'nin araya girmesi seni deliye çevirdi. Gassman'ın katil olduğunu bir şekilde kanıtlamalıydın. Gassman'ın izinden her uzaklaşma seni ele verebilirdi. Bir tek Schmied'in dosyası sana yardımcı olabilirdi. Dosyanın bende olduğunu biliyordun ama Gassman'ın elinden almış olduğumu bilmiyordun. Bu nedenle cumartesiyi pazara bağlayan gece bir saldırıya uğradım. Sonra benim Grindel ormanına gitmem de seni tedirgin etti. Chance alçak sesle size benim saldırdığımı demek biliyordunuz dedi. Daha ilk andan beri biliyordum. Attığım her adım seni mutsuzluğun doruğuna götürmeyi amaçlıyordu. Ve bu mutsuzluk son kertesine ulaştığında bir karar alabilmek için Lamboing'e gittin. Chance Gassman'ın adamlarından biri ateş etmeye başladı dedi. Ben Gassman'a pazar sabahı kendisini öldürmek için birisini göndereceğimi söylemiştim. Chance sendeledi, sırtından buz gibi sular dökülüyordu sanki. O zaman siz Gassman'la beni hayvanlar gibi birbirimize karşı kışkırttınız. Öteki sandalyeden gelen ses acımasızca canavara karşı canavar dedi. Öteki soluk sola o zaman siz yargıçsınız, bense cellat diye bağırdı. İhtiyar öyle dedi. Ve ben elimde olmadan sizin buyruklarınızı yerine getiren ben bir caniyim, yakalanması gereken biri. Chance ayağa kalktı, sağlam olan sağ koluyla masaya dayandı. Yalnızca bir tek mum yanıyordu. Chance karanlıkta yanan gözlerle ihtiyarı seçmeye çalışıyordu. Ama tek görebildiği gerçek dışı kara bir gölgeydi. Güvensizlik içinde duraksayarak cebine doğru bir hareket yaptı. İhtiyarın vazgeç dediğini duydu. Anlamı yok. Lutz burada olduğunu biliyor. Kadınlar da daha evde. Chance alçak sesle anlamı yok diye yineledi. İhtiyar odanın karanlığı içinde Schmied olayı sona ermiştir dedi. Seni ele vermeyeceğim. Ama git. Nereye gidersen git. Bir daha gözüm görmesin seni. Bir kişiyi yargıladığım yeter. Git. Git. Chance başını eğerek ağır ağır odadan çıktı ve kapı kapandıktan sonra gecenin karanlığı içinde gitti. Az sonra dışarıdan uzaklaşan arabanın sesi duyulduğunda mum gözlerini kapamış olan ihtiyarı bir kez daha göz kamaştırıcı bir ışığın içine bürüyüp söndü. Berlah gece boyunca hiç kımıldamadan, hiç ayağa kalkmadan korktuğunda oturdu. İçinde son bir kez daha alevlenen o ürkünç, tutku dolu yaşam gücü eridikçe eridi, neredeyse tükendi. Çılgınca bir oyun daha oynamıştı ihtiyar. Ancak bir noktada Chance'a yalan söylemişti. Ve ertesi günün sabahında gün ağarırken Lutz, Chance'ın Ligers-Tuan yolu arasında bir trene çarptığını ve arabasında ölü bulunduğunu bildirmek için odaya daldığında komiseri ölesiye hasta buldu. İhtiyar güçlükle Hungertobel'e haber verilmesini söyledi. Günlerden salıydı, artık ameliyat olabilirdi. Lutz pencereden sabaha yeni başlayan bir günün saydamlığına bakan ihtiyarın bir yıl daha dediğini duydu. Bir yıl daha. Kitabın sonu. 11 Ağustos 2006. Sayfa 91.